TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçul Hacı, kumanda masasında paşa duran, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte, gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Gördüğüm rüyanın etkisinden olsa gerek. Garip bir hisle uyandım bu sabah. Ya bugün son günü ise içimi korku sardı bu sabah. Sevdiğim şeyleri düşündüm, sevdiğim insanları, gördüm ve görmediğim yerleri. Son kez uyandıysam ve yapamadığım şeyler varsa, içimi korku sardı bu sabah. Ya çok yalnızsam ya da bomboşsam, zaten bıkmışsam, zamanı harcamışsam. Herkes aynı hikayede, başı ve sonu aynı, gerisi farklı. Bir yerden tutunduysak hayata, boşa geçirmemeli, bırakmamalı. Sen, ben, o, herkes aynı hikayede, başı ve sonu aynı, gerisi farklı. Bir yerden tutunduysak hayata, boşa geçirmemeli, bırakmamalı. Derdimiz, yaramız, acılarımız farklı olabilir. Gözyaşlarımızın tadı aynı. Değişik çok başka gibi gözüken yaşamlar varsa da pişmanlık herkes için acı olmalı. Ya çok cahilsem, hiç sevmemişsem, cesur olmamışsam, zamanı harcamışsam. Sen, ben, o, herkes aynı hikayede, başı ve sonu aynı.
Engeli aşanlar. Sevgili dinleyiciler, onu ilk defa yıllar önce TRT'nin düzenlediği Banko adlı bilgi yarışmasında tanıdık. 6 kez üst üste birinci olunca herkesi şaşırtmıştı. Görme engelli olmasına rağmen nasıl oluyor da bütün soruları doğru cevaplıyor diye tartışmalara bile neden olmuştu. Halbuki o ilk ve orta öğretim döneminde iyi bir okuyucu olmasının ödülünü alıyordu yarışma sırasında. Bilgi ve birikimiyle olduğu kadar azmiyle de üstesinden geldi. Hem kendi engelinin hem de önüne çıkan engellerin. Psikolog doktor Sayın Hale Bacakoğlu'ndan söz ediyoruz. Kendisi şu anda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Özel Eğitim Daire Başkanı. Başarılı, bir o kadar da mücadelelerle dolu yaşam öyküsünü ve çalışmalarını öğrenmek adına programımıza konuk ettik Sayın Hale Bacakoğlu'nu. Alo.
Alo.
Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Merhaba, hoş bulduk ve şu anda çok gürültülü. Ay, tam zamanı. Alo, bakmayın ben sessiz bir ortam bulamadım şu anda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul'da düzenlediği eğitim günleri etkinliklerinde görevliyim. Şu anda Bakan Bey fuar alanında, onun için bir gürültü var.
Evet.
Siz beni duyabiliyor musunuz?
Çok az geliyor sesiniz ama soruları çok çabuk yöneltip konuşmamızı tamamlamak istiyoruz Sayın Bacakoğlu.
Tamam.
Biz sizden kısaca söz ettik ama engelleri aşma konusunda örnek olabilecek bir yaşam öyküsüne sahipsiniz. Öncelikle bu öykünüzü alalım lütfen.
Ben size bahsettiğiniz, görme engelliyim. Doğuştan değil, daha 16 yaşında lise sondayken görme engelli oldum. Şu anda yaklaşık 24 yaşındayım. Şu anda çok gürültü var, ben duyabiliyor musunuz? Alo.
Sayın Bacakoğlu, sizi çok az duyabiliyoruz. Acaba şansımızı denemeye devam edelim mi Ahmet? Biraz sonra, ya, biraz sonra sizi tekrar arayacağız Sayın Bacakoğlu.
Şu anda nasıl?
Şu anda biraz daha iyi geliyor sesiniz.
Ben devam edeyim o zaman, çok gürültü arttığında kapatalım.
Peki.
Peki,
yarışmanın yapıldığı yıllarda siz psikoloji bölümünde öğrenciydiniz.
Evet.
Bu bölüme girebilme öykünüz de oldukça ilginç. Çünkü siz aslında başka arkadaşlarınızın da bir anlamda okuması için yol açtınız.
Evet. Bölümü kazandım. Kayda gittiğimde danışmanım, görmediğim için uygulamalı dersler var, bunları sen yapamazsın, başka bölüme geçmen gerekiyor dedi. Ben de çok ikna olmadım, istemedim. Fakat zorladılar ve bilet de vermemi istediler. O sırada tesadüf, kardeşim de arkeoloji bölümünde okuyordu. Onun da hocası yönetimdeydi, arkeolojide. Onlar da destek vermişler. Yönetimde kazandığı bölümde kalması gerekiyor. Sonuçta onun özlük hakkı. Uygulamalı dersleri başka bölümden alabilir diye karar verdiler. Böylece devam ettim. Daha sonraki yıllarda, ben mezun olduktan sonra da gelen bütün görme engelli arkadaşlar bölüme itirazsız kabul edildi. Daha sonra ben mezun oldum, çalışmaya başladım. Hatta doktorum bitirdikten sonraki yıllarda, bundan 4 sene önce, yine coğrafya bölümünü böyle bir öğrenci kazanmış. Coğrafyada da görsel ağırlıklı olduğu için bölümdeki hocalar bölüm değiştirmesi kararı almışlar. Fakat o zamanki dekan, benim öğrenci olduğum yıllarda dekan yardımcısıydı. O beni örnek göstererek kabul etmemiş. Böyle bir karar, yıllar önce aldık ve şu anda da oldukça başarılı, aynı zamanda üniversitemizde çalışıyor. Bu arkadaşın da önünü kapamamamız gerekiyor gibi.
Evet.
Böyle bir şeyde örnek oldum, evet.
TRT'de katıldığınız yarışmada birçok soru, birçok zorluklar yaşadınız. Yarışmada neden çekildiniz? Öncelikle onu dinleyicilerimize paylaşır mısınız Sayın Bacakoğlu?
Yarışmada neden çekildim? Daha çok sınavlarım nedeniyle, son sınıf öğrencisiydim. Vizelerin en yoğun dönemiydi. Baktım bir iki vize zorunlu. Özür dilerim.
Estağfurullah.
Bir iki vize iyi geçmedi. Zayıf notlar aldım. O nedenle zaten ben 3. 4. yarışmada bırakmak istiyordum ama etrafımdaki kişiler izin vermeyince 6. yarışmada kimseye söylemeden direkt televizyonda açıklayarak noktalamış oldum.
Parıltı ya görmeyen... Evet, parıltı görmeyen ve az gören çocuklara destek derneğinin başkanısınız. Bu derneğin
evet,
kuruluş amacından ve çalışmalarından da kısaca tabii söz eder misiniz?
Ben yaklaşık 12 yıldır görmeyen çocuklar ve aileleriyle çalışıyorum. Master ve doktoramda görmeyen çocuklar üzerine. Ama çalışma alanım, uygulama alanım da 0-6 yaş bebek ve çocuklarla ilgili. Onların görme engelli çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları, gelişimlerini yaşıtlarıyla, gören yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirmek amacıyla böyle bir dernek kurduk, ailelerle kurduk. 0-6 yaş bütün çocuklar için çok önemli ama engelli çocuklar için özellikle çok daha önemli. Çünkü hem kişiliğin temel taşları atılıyor hem de öğrenme bu yaşlarda daha çabuk, daha kolay oluyor. Ne kadar çocuğa bu yaşlarda gerekli eğitim desteği verilirse o kadar iyi. Engelli çocuk hayata 1-0 yenik başlıyor diğer çocuklara göre. Burada da 0-4 yaş arasında özellikle aileye büyük iş düşüyor. Öncelikle ailenin durumu kabullenmesi, çocuğuna nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor. Bu amaçla derneği kurduk. Diğer amaç da bu çocuklarımızın 6 yaşına geldikten sonra, 4 yaşından itibaren 6 yaşına geldikten sonra da kaynaştırmada gören çocuklarla birlikte eğitim almalarını sağlamak. Ve şu anda bu amaç doğrultusunda, bu hedef doğrultusunda İstanbul'da 19 çocuğumuz, diğer illerde de yaklaşık 10 çocuğumuz 1. sınıftan itibaren kaynaştırma çerçevesinde gören çocuklarla birlikte eğitim alıyor.
Evet.
Oldukça da başarılı.
Evet, özel eğitimle ilgili gelinebilecek en üst noktadasınız ve bu göreve atanan ilk engelli kadın başkansınız.
Evet.
Özel eğitimle ilgili şu anki durum nedir? Gelecekte neler yapılması gerekir? Ve hayata geçirmeyi düşlediğiniz mutlaka çok önemli projeleriniz var.
Şimdi özellikle görme engelli çocuklarla ilgili baktığımızda çocukların kaynaşmaya en uygun engelli grubu görme engelli çocuklar. Ve biz bunların bir an önce toplumun içinde yaşamaları, zaten toplumun içinde yaşıyoruz ama eğitim anlamında biz öyle bir ortamda çocuklar eğitim görüyor. Hedefimiz bütün engelli çocukların, mümkün olduğunca tek engeli olan çocuğun kaynaşmaya yönlendirmek. Bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri, altyapıyı hazırlamak. Bunun için uğraşıyoruz. Görme engelli çocukların geçen yıla kadar kaynaşmaya giren çocukların, özellikle ilk öğretim ve lisedeki çocukların kitapları bu ücretsiz kitap dağıtım çerçevesinde yoktu. Geçen sene bunu koyduk. Her çocuk sınıftaki, sıradaki arkadaşıyla aynı kitabı okuyabiliyor. Geçen sene bunu sağladık. İnşallah bunun devamı gelecek.
Evet.
Diğer engel gruplar için de dediğim gibi öncelikle kaynaştırmayı hedefliyoruz. Bu konuda gerekli altyapıyı hazırlamak için çalışmalara başladık.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Ama sizden küçük bir ricamız var. Şu anda çocukların sesi geliyor sizinle birlikte. O çocuklara bizden sevgilerimizi gönderir misiniz lütfen Sayın Hale Bacakoğlu?
Tabii, şu an eşim engel çocukların folklor gösterisi var. İleteceğim.
Çok teşekkürler. İyi şanslar. Yolunuz
çok
açık olsun. Başarılar.
Çok teşekkürler böyle bir fırsat tanıdığınız için.
Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
Teşekkür ederim. Siz de aynı şekilde. Görüşürüz.
Karanlıkta uldar şu başım, gülmeyin halime kardeş yıldızlar, aydınlık bulmak için bakışım, bakışım.
Engel dinlemez.
Saat 12.22 ve sevgili dinleyiciler, Profesör Sayın Önder Kütahyalı ile birlikteyiz. Bugün heyecanlandım. Stüdyomuzda ilk defa konuk var.
Evet,
Sayın Kütahyalı, çok aslında hoş bir paylaşım bu.
Tabii.
Bizi kırmadı geldi ama tanıtımı isterseniz siz yapın Sayın
Şimdi
Kütahyalı.
Şöyle deniyor. Hani bir ozanımızın lafı var. Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne. Yani bir evde konuk üstüne konuk olamaz diyor ozan. Ben buranın konuğuyum bu programın.
Estağfurullah.
Ama kendi konuğumu da getirdim. Genç bir kızımız Özüm Borova. Sözü Özüm'e bırakalım isterseniz.
Evet.
Kendini tanıtsın, engelini de belirterek.
Lütfen. Özüm, acaba üzüm olarak kalsaydı ismin ne olacaktı?
Zaten kardeşim, herkes diyor. Olsun. Ben kendimi tanıttım. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda klarnet bölümünde okumaktayım. Üniversite 3'teyim. Engelim de şu, 10 aylıkken kızama bağlı ansafalit geçirmişim. 1,5 ay komada kalmışım. Hastaneden çıktıktan sonra annemler bu yaşıma kadar hep fizik tedavi olsun onlarla. Bir de yazları Marmaris'e gidiyoruz. Sürekli yüzüyorum, bisiklete biniyorum. Onların sayesinde ayaktayım. Tek bastonla yürüyorum. Tüm işimi de görüyorum.
Özüm, bir şey hatırladım. Efendim? Şimdi. Benim öğrencimken ilk geldiğin zaman 2 baston kullanıyordun.
Evet.
Şimdi tek bastona indirdin.
Evet.
Bu da bir gelişme yani.
Evet.
Peki aynı gelişmeyi kent içindeki yaşamında görebiliyor musun?
Hayır, göremiyorum çünkü kent içindeki yaşanmak çok zor çünkü her yer engebeli. Bizler için çok
kaldırımlar
engebeli.
Kaldırımlar çok yüksek.
Yerler yokuşlu, çıkışlı. Onun için birisinden yardım almalıyım. Ama okula gittiğimde, alışveriş merkezlerine gittiğimde tek bastonla yürüyebiliyorum. Kendi işimi kendim görebiliyorum.
Rahat hareket edebiliyorsun.
Evet.
Peki sokakta seninle birlikte olanlar için, seninle birlikte yürüyenler için uyarıların var mı?
Uyarılarım var tabii şöyle. Ne engelli görürlerse görsünler, nasıl engelli görürlerse görsünler, bizim yanımızda yürümesinler. Çünkü bizim yanımızda yürürken ya benim bastonuma takılıyorlar ya da ayağıma takılıyorlar, ben düşüyorum. Yani baston nereye giderse ben de oradayım, düşüyorum yani. Bizden uzak yürüsünler, onları istiyorum sadece.
Sayın Kütahyalı?
Dersler nasıl gidiyor Özüm?
Dersler güzel gidiyor işte. Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı klarnet sınavım var. Ona
ne çalacaksın sınavda?
Sınavda Ştamis, klarnet konçertosu. Evet.
Klarnet konçertosu.
Evet, 3 bölüm.
Biliyorsun Mannheim Orkestrası'nın 18. yüzyılda çok önemli bir uzmanıydı Ştamis. Hangisi? Johann Ştamis mi, Karl Ştamis mi? Herhalde
Karl,
Johann.
Karl Ştamis.
Baba oğul çünkü onlar. Başka bir şey çalmayacak mısın?
2 tane etüt çaldım.
Çok
kadar.
Güzel. Peki şimdi bize çalacak mısın bir şeyler?
Şimdi size Tosca, Puccini'den Tosca'nın klarnet solosunu çalmayı düşünüyorum.
Cavaradossi'nin o ünlü aryası başlamadan önce klarnetin çaldığı solo değil mi?
Evet.
Çalsın değil mi?
Çalayım
lütfen.
Mı?
Hadi lütfen.
Lütfen.
Tamam.
Çal bakalım.
Özüm hazırlanırken bu arada yıllar önce burada Yaşayan Ege programında abiyi konuk etmiştik. Oğulcan Borova'yı.
Zaten Özüm'ün ailesi sanatçılarla dolu.
bir avantaj aslında galiba. Tabii. Değil mi Özüm?
Kimler var başka ailede Özüm sanatçı?
Abim var, Olcan bale bölümünde. Babam opera sanatçısı. Abim bir altın, iki altın madalya, bir bronz madalya sahibi. Dedem var, babamın babası. O da tromboncu.
Osman Borova.
Osman Borova.
Bizim çağın abisiydi. Yani hepimizin evet. abisiydi. Hı-hı. Bizim kuşağın Osman abimiz.
Müzik ve dans ikisi birbirinden.
Başka kemancılar da var Özüm.
Evet, onları üç tane kuzenlerim var. Biri İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda keman bölümünde çalıyor. Biri Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Duygu abla da Bursa Senfoni'de.
Evet, yani böyle kalabalık bir sanatçı
çok
aile.
Sesli, çok sesli evet, bir sanatçı evet, aile. Evet, dinliyoruz Özüm. Bitmesin diye insan içinden.
Evet. Klarnet de çok güzel bir çalgı değil mi? Evet. Yani çok güzel sesi var. Hı hı. İnsanı çok mutlu eden bir şeyi var. Yani insan sesi etkisi yapıyor sanki bana evet. göre.
Evet. Rüzgarı da sanki hatırlatıyor zaman zaman. Ya da evet. ben öyle hissediyorum bilmiyorum ama başka enstrüman çalıyor musun klarnetin dışında?
Ya, yardımcı piyano görüyorduk okulda. Hı hı.
Bütün konservatuvar evet. öğrencileri yardımcı piyano da öğreniyorlar.
Evet.
Yani eğitim amaçlı olarak öğreniyorlar. Tabii Özüm de öğrenmişti.
Evet. Sadece İzmir'de çalışmıyor ama Özüm değil mi?
İzmir'de.
İsviçre'ye zaman zaman.
Ha, İsviçre'ye geçen sene kurs için gittim. Hı-hı. İşte.
Farklılıklar nedir İzmir ile İsviçre arasında, yaşamak arasında? Ne gibi ben, ince noktalar var?
İsviçre'yi söylemeyeyim de Amerika'yı söylesem. Peki. Olur mu? Amerika'da çünkü yaşadım abimin yanında. Hı-hı. Orada herkes birbirine çok saygılı, özellikle engelli olsun. Karşıdan karşıya geçerken ben orada babam arabayı park ederken ben alışveriş merkezine kendi başıma girebiliyordum. Burada o hayatta olmaz. Burada işte insanlar önünüzden geçiyor demin anlattığım gibi.
Bastonuna çarparlar.
Bastonuma çarpıyorlar ya da arabayla yanıma yaklaşıp beni korkutuyorlar. Tabii. Ama Amerika'da o öyle değil. Hemen beni görüyorlar, uzakta duruyorlar. Siz geçin diyorlar. Ben geçiyorum. Sonra da onlar kendileri geçiyor. Orada daha çok farklı ve dışarıda kendi başıma yürüyebiliyorum.
Tabii. Yani orada. Çok büyük saygı var çok Türkiye büyük dışında saygı var. Engellilere.
Evet. Sayın Kütahyalı ama biz birbirimize karşı da çok saygılı değiliz.
Doğru.
Açıkçası.
Haklısınız. Tabii.
Değil mi? Kırmızı tabii. ışık kuralını sürekli tabii. ihlal ediyoruz.
Yani engelli şöyle dursun. Engelsizler de birbirine saygılı değiller dediğiniz gibi.
Evet. Peki şu anda seni dinleyen çok genç yaşta arkadaşlar var. Müziğe meraklı dinleyicilerimiz var. Galiba Kütahya'dan bir dostumuz ilk programlardan birinde telefonla bağlanmıştı ve bize şarkı söylemişti yayın sırasında. Hı hı. Neler söylemek istersin onlara? Yaşadıklarınla ilgili olarak yola çıktığında engelli ne anlatmak istersin? He. Evet.
Yani şey derim ben. Yapabildiklerinle mutlu olup yapamadıklarına üzülmemeleri lazım.
Çok doğru söylüyorsun.
Ya bu her türlü insan için geçerli. Sırf engelliler
yani
için geçerli
herkes her şeyi
değil.
Yapamaz yani.
Herkes her şeyi yapamaz ama Eğer yapabildiklerinle mutlu olup gururlanıp da hayat zaten gerisi çorap söküğü gibi gelir. Hı hı. Rahat olur onlar için.
Müzik senin için bir yaşam biçimi.
Yaşam biçimi, evet.
Düşlerin ne yaptığın işle ilgili olarak, yaşam biçiminle ilgili olarak?
Yani geleceği müzikle nasıl düşünüyorsun bitirdiğince okulu?
Ya bitirince şöyle düşünüyorum. Abimin yanına gitmeyi düşünürüm Amerika'ya, işte kısmet olursa. Olmazsa bilmiyorum.
Belki orada bir orkestrada iş bulursun.
En çok da öğretmen olmayı düşünüyorum ama tabii sizin dediğiniz gibi orkestra falan olabilir.
Sayın Kütahyalı, başka sorunuz var mı acaba?
Yok. Şimdiye kadar gayet güzel yanıtlar verdi.
Evet.
Bence daha fazla yormayalım diye düşünüyorum.
Bir son soru daha. Ve belki bir ilk soru, son demeyelim. Çünkü yeniden karşılaşmak istiyorum işin açıkçası. Nerede konser vermeyi hayal ediyorsun? Böyle bir sahnen var mı? Düşlediğin, şurada çalsam ya da şu solistle birlikte sahne alsam. Efes'e çalmak ister misin?
Olur. Ya da Amerika'da bir yerde.
Amerika'yı olur. Galiba çok seviyorsun.
Evet, çok seviyorum.
Bizden çok uzaklara gideceksin ama eminim senin kompakt disk kayıtlarınla buluşacağız, karşılaşacağız.
İnşallah.
Geçenlerde okul orkestrasıyla çaldı.
Evet, yani okul orkestrası.
Katıldı orkestraya.
Evet.
Klarnet partisi çaldı. Yani konçerto değil ama partisini gayet başarıyla çaldı. Ben dikkat ettim.
Şimdi şey düşünüyorum. Gelecek seneye okul orkestrasının şeyine katılmayı düşünüyorum. Solo.
Solocular için yarışma açıyor.
Yarışma açıyor.
Onu kazananlar okulları orkestrayla çalıyorlar.
Çok onu düşünüyorum
tabii.
Şimdi.
Tabii, çok iyi olur.
Bize haber ver. Gelin
tabii tabii.
Mutlaka, tabii. Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte
olduğun için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkür ederiz Özüm.
Rüzgar ve hayaller peşini bırakmasın. Sayın Kütahyalı, size de teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Yine karşılaşmak dileğiyle, birlikte olmak dileğiyle.
15 gün sonra.
Do povo, nem sei dizer se é um fado que ouvindo há um ritmo novo no ser que tenho guardado, ouvindo a sua quem seria se desejar fosse ser, é uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração, sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido, canto de qualquer maneira consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não sentido.
Yasalar engel değil.
Sevgili dinleyiciler, avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız merhaba. Sayın Tüzün?
Sağ olun, teşekkür ediyorum.
444-2401 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. İzmir'in alan kodu 232. Yayın süresince bizi arayabilirsiniz, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Daha önceden gelen bir iki soru var Sayın Tüzün, onları paylaşmak istiyorum öncelikle. İstanbul'dan Osman Güneş aramış, 36 yaşındaymış, %100 görme engelliymiş. Eşiyle birlikte bir kamu kuruluşunda çalışıyorlarmış ama eşi engelli değilmiş. Evlat edinmek istemişler. Bu konuda yazılı bir başvuruları yok yalnız. Sözlü başvuruda bulunmuşlar. Görme engelli olmasının sorun teşkil edebileceğini söylemişler. Bu şartlarda biz evlat edinemeyiz mi diye soruyor dinleyicimiz.
Şimdi efendim, evlat edinmek herkesin fiil ehliyeti, hak ehliyeti olan herkesin hakkıdır bu. Evlat edinmek, evlat edinilmek. Bunlar %100 görme engelli olması evlat edinmesi için hiçbir engel değildir, sebep değildir. Bu engel olmaz. Burada yasa evlat edinilen çocuğun yararını koruyacak. Tıpkı velayette olduğu gibi. Burada bakılacak çocuğun yararı bu kişiler tarafından evlat edinildiğinde korunacak mıdır, sağlanacak mıdır? Bu görülür. Burada görme engelli olması, o zaman şu mantıkla görme engellinin çocuk sahibi olması da engellenmeli. Olmaz böyle bir şey. Mümkün değil. Aile mahkemesine başvuracaklar. Bu evlat edinilecek çocuk belli bir sürede küçükse onların yanında kalmış olduğu kanıtlanacak. Şartları zaten yasada gösterilmiş. Medeni Kanun 305 ve diğer maddelerinde gösterilmiştir. Aile mahkemesine başvuracaklar. Mahkeme karar verecek. Diyelim ki olumsuz karar verdi. Yargıtay'a temiz hakkını kullanmak suretiyle başvuracaklar. Evet. Mümkün değil, bu engellenemez.
Sayın Tüzün, ama öncelikle bir yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor
değil mi? Dava
açacaklar
tabii. Evet. Dava açacaklar.
Evet. 444-2401 telefon numaramız, bir kez daha anımsatalım. 232 İzmir'in alan kodu. Balıkesir Susurluk'tan bir dinleyicimiz aramış. Recep İnce dayı. %100 görme engelliymiş. Huzur evleri kendisinin durumunda olanları kabul eder mi diye soruyor dinleyicimiz.
Şimdi iki program öncesinde buna benzer bir örnek, olumsuz bir örnekten yola çıkarak anlattıklarımız vardı. Bir dostumuz başvuruyor emekli sandığına. Emekli sandığına bağlı huzur evinde, dinlenme evinde. Yönetmelik buna engel değil deniyor. İşte sen orada kendini bakamazsın, koruyamazsın şeklinde. Gerçi oranın müdürü, ben gönlüm sizi buraya almaktan yana, ben sizin kimliğinizi, kişiliğinize inanıyorum. Burada çok kimseden daha rahat edeceksiniz, hiç kimseye yük olmayacaksınız gibi sözler söylüyor ama yönetmelik maddesinden söz etmiş. Şimdi bu günümüzde düşünülecek bir şey değil. Kesinlikle bu dostumuz başvursun huzur evlerine. Gerekçelerine göre gerekiyorsa dava hakkını kullanacaktır.
Evet. Zonguldak'tan Gülfer Semerci. Şu telefon kulaklığı takabilirseniz eğer, hemen önünüzde. Evet Sayın Tüzün. Sayın Semerci, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Tüzün şu anda sizi duyuyor. Sorunuzu yöneltebilirsiniz.
Evet, ben %100 görme engelliyim.
Evet.
Evet, mühür kullanıyorum okuma yazma olmadığı için. Bizde bu mühürü sorun görüyorlar. Yani istemiyorlar mühürü. Ne yapmamız gerekiyor?
Şimdi bu mühür kullanmanız bankalarda vesaire yerlerde muhtemelen karşınıza çıkıyordur.
Evet.
Şimdi noterlik kanununda, özürler yasasında noterlik kanununda değişiklik yapan maddeler kondu. O bakımdan siz isterseniz iki tanık huzurunda ifadeniz alınıp şahitliğiniz, iki kişinin şahitliği huzurunda sizin imzanız tasdik edilebilir. Siz istemediğiniz takdirde sizin imzanızın kabul edilmemesi için bir sebep yok. Bu bakımdan özürler yasasının ilgili hükümleri 23 ve 24. maddelerini onlara gösteriniz. Noterlik kanununda 73 ve 75. maddelerde bu konuda düzenlemeler var. Noterlik açısından böyle. Bankalar açısından da durum böyledir. Bazı bankalar henüz bu konuda tereddüt geçirmekteler. Ama çeşitli illerde valilikler genelgeler göndererek bankalara bu konunun da artık ortadan kalktığını ve imza sahibinin lehine çözümlenmesi lazım geldiği yolunda uyarılarda bulunmuşlardır. Bu konuda siz direnmeye devam edeceksiniz.
Evet.
Başka sorunuz var mı Sayın Semerci?
Bir de bana özürlük kimlik kartı alamadım. Nüfus kağıdıma şey yaptılar işte. Bu kart gerekli olabilir mi başka yerlerden?
Şimdi nüfus kağıdınızda sizin özür durumunuz belirtildiğine göre başka bir karta gerek yok. Bu her yerde sizi özürlü olduğunuz anlamda temsil edecektir.
Nüfus cüzdanınız yeterli Sayın Semerci.
Evet, orada çünkü işleniyor özür durumu.
Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
İyi günler efendim.
Ve Zonguldak'tan bir başka dinleyicimiz telefon attığımızda Sayın Ramazan Kalaycıoğlu.
Efendim.
Radyonuzu kapatırsanız sevineceğiz çünkü ses yankılanıyor Sayın Kalaycıoğlu. Teşekkür ederiz.
Evet.
Sorunuzu hemen alalım lütfen.
Efendim ben önce TRT'ye ve avukatımıza teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladıkları için.
Estağfurullah.
Ben önceden %100 görme özürlüydüm. Şu anda rapor aldım. %85 derecesinde aldım. Ve şimdi ben 2022 sayılı maddeden maaş almaktayım.
Evet.
2022'den.
Evet efendim.
Şu anda bir de yeni çıkan yasalara göre sosyal hizmetlerden bakım hizmeti almak için bana bakacak kişiye maaş bağlanacak diyoruz.
Evet.
Ve bir de bunun karşısında benim aldığım maaş kesilebilir mi?
Şimdi sizin aldığınız maaş özürlü olmanız sebebiyle geçimini sağlamak. Adı bunun zaten muhtaçlık aylığı.
Evet.
Kaldı ki siz bir bakımın başkasının bakımına muhtaçsınız.
Evet.
Böyle fiili bir durum var mı? Yani sizin yemeğinizi pişiriyor, günlük yaşamınızı mı bu kişi
evet.
koruyor?
Evet.
Şimdi sizin maaşınız bu anda zaten elinizde var.
Evet.
Siz o bakıcı için maaş verilmesi konusunda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'yla da temasa geçiniz.
Evet.
Onlar bu konuda sizin maaşınızın kesme yoluna gidecekleri kanaatinde değilim. Çünkü bu maaş sizin birebir temel yaşamınızı sağlamak için verilmiştir. Yani adı üstünde bunun muhtaçlık aylığı. Ama öbürü bakımınızı sağlanmak için bakıcıya verilen maaştır. Ama burada espri kişinin günlük yaşamını kendi başına sağlayamayacağının ispatıdır.
Evet.
Yani mutlaka siz kendi başınıza yapamıyorsanız işi, koruyamıyorsanız, günlük yaşamınızı sürdüremiyorsanız
evet.
bakıcıya ihtiyaç duyacaksınız.
Evet.
Bunun dışında bakıcının ihtiyaç olup olmadığı raporlarla belirlenecektir.
Evet.
Hakikaten siz hiçbir şey yapamıyorsanız, günlük yaşamınızı sürdüremiyorsanız bakıcıya muhtaçsınız demektir. Başvurunuz, bakalım oradan ne çıkacak ama sizin maaşınız hiçbir şekilde kesilmez.
Efendim.
Biz teşekkür ediyoruz. Lüleburgaz'dan Sabahattin Kırbaş, görme engelliymiş denicimiz. 2022 sayılı kanuna tabi olduğunu söylüyor. Babadan kalma bir evi varmış. Emlak vergisinden muaf olabilir miyim diyor denicimiz.
Evet, bu taşınmazı kendi üzerinize tescil ettiğiniz tapuda. Kendi adınıza tescil ettirdikten sonra bağlı bulunduğunuz ildeki ilçedeki emlak vergi dairesine başvurun özürlü raporunuzla. Özürlü kartınız ya da sağlık raporunuza başvurunuz, emlak vergisinden muaf olacaksınız. Bu da özürler yasasının 22. maddesi yoluyla emlak vergisi kanunun 8. maddesine eklenen bir sözcükle kabullenilmiştir.
Evet, şu anda sorularımız yanıtlanmış durumda Sayın Tüzün ama yine gelirse yanıt vermeye çalışacağız. Süremizi hemen değerlendirelim. Engelli çocuk hakları.
Evet efendim. Şimdi engelli çocuk zaten başlı başına bir korunmaya muhtaç kişidir. O bakımdan engelli çocuklar iki kere korunmaya muhtaçtır. İki kere korunması gereken durumdadırlar. Engelli çocuk hakları Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesinde düzenlenmiştir.
Evet.
Engelli çocuklar için o bakımdan der ki taraf devletler engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Yani devlete burada yükümlülük getirilmiştir. Kim, hangi devlete? Bu konuda bu sözleşmeye taraf olan imza atmış devletler. Şimdi denilebilir, Türkiye efendim daha bunu onaylamadı ki kabul etmedi ki. Hayır, biz bunun bilincini aşılamak zorundayız topluma. Bunun ne zaman imzalanacağı, ne zaman onaylanacağı, meclisten ne zaman kanun çıkartılacağı meselesi çok önemli değil. Ama Türkiye'de Türk insanı böyle bir sözleşmenin varlığından yola çıkarak benim çocuğum engellidir. O zaman ey devlet, ey kamu kurumu, ey yerel yönetim benim çocuğumu engelli olduğu için korumakla yükümlüsün deme düşüncesini yaymak için bu sözleşmeyi gündeme getiriyoruz. Ve ileriki programlarda da bu sözleşmenin diğer maddelerinden de ısrarla söz edeceğiz. Mesela engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesine önemli önem verilecektir. Yani burada çocuğun üstün yararı söz konusudur. Buna devlet önem verecektir. Bir başka bölümde taraf devletler engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde kendilerini etkileyen her türlü konuda görüşlerini serbestçe sadece ifade etme hakkına sahip olacağını yasa öngörmüştür. Yani burada çocuğa kendi düşüncesini, kendi hayatını da dilediği ölçüde, dilediği biçimde anlatma imkanını tanımıştır. Bunun önündeki her türlü engel ne yapacaktır? Devlet aşacaktır ve o insana düşüncesini, problemini uygun şekilde anlatmasını sağlayacak olanakları gerçekleştirecektir.
Evet. Şu anda bir sorumuz gelmek üzere. Mersin'den bir dostumuz aramış. Galip Durmaz, 30 yaşındaymış. Görme engelli bir dinleyicimiz. Hiçbir sağlık güvencesi yokmuş Sayın Durmaz'ın.
Evet.
Devletten muhtaç aylığı alıyormuş. Diyor ki acaba sağlık sigortası için ne yapmalıyım, nereye başvurmalıyım?
Şimdi görülüyor ki herhangi bir geliri yok. Bir, görme özürlü. İki,
evet.
Ve şu anda da özürlü muhtaç aylığı alıyor.
Evet.
Bu durumda yeşil kart çıkartması mümkündür. Burada da ilgili bulunduğu kaymakamlığa, yani ilçenin ise kaymakamlığa bulunduğu yerdeki yönetime başvuracak. Kaymakamlık ya da valiliğe başvuracak. Kendisine araştırmalardan sonra yeşil kart çıkartılacak ve bu şekilde evet. Sağlık güvencesine kavuşacak.
Bir son not geldi. Üzerinde bir tarlası varmış. Kendine ait bir tarla var.
Şimdi bu tarlalar, bu taşınmazlar maalesef bu konuda engel çıkartıyor. Oradan sanki büyük bir gelir elde ediyormuş gibi düşünülüyor. Hatta o tarla ona özürlü maaşının alınmasında da engel çıkartabilir. Eğer tarladan gelir elde ettiği düşünülürse, araştırıldığında böyle bir gelir elde ediyor diye bir sonuca varılırsa muhtaçlık kavramı ortadan kalkar. Kendisi açısından özürlü maaşı da kesilebilir.
Evet.
Bu bakımdan o tarla ona elden çıkartmasında yarar var. Hele hele bir şey getirmiyorsa.
Evet. Telefon...
Buna rağmen İfet Hanım başvurmasında yarar var. Çok çok elindekini almazlar elinden. Çok çok yeşil kart zaten yoktu, vermezler. En
evet.
Kötü tarafı bu.
Evet. 444-2401 telefon numaramız. Bizi hafta içinde de arayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. 411-4269 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. 232 İzmir'in alan kodu. Elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr ve mektup adresimiz TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu programı 35220 Alsancak İzmir. Çocuklar adına paylaşabileceğimiz başka notlar var mı Sayın Tüzün?
Ben çocuklar adına paylaşacağımız pratikten gelen, yaşamdan gelen notlar var. Bunlar da bütün engelli çocukların bu özellikle Ulusal ve Egemenlik Bayramı haftası nedeniyle çocukların var olduğu hakları olan bu hafta içinde onların da engelli olmalarının unutulmaması, onların da hak sahibi olduklarının gözden uzak tutulmaması dileğini iletiyoruz.
Evet. Peki önümüzdeki hafta hangi konuyu çalışacağız?
Şimdi sağlık olsa yine bu insan hakları, engelli insan hakları sözleşmesinden yola çıkacağız. Toplumun bilinçlendirilmesi. Zaten önümüzdeki ay sakatlar haftası olacaktır. İşitme engeller açısından, görme engeller açısından, zihin engeller açısından ayrı ayrı günlerde bu deyim yerinizde anılacak, kutlanacak ve toplumun bilinçlendirilmesi yolunda çalışmalar yapılacaktır. Her toplum, bu toplumun her ferdi bu konuya gerekli duyarlılığı göstereceği kanaatindeyim.
Evet, hemen bir not ekleyelim. Sizi de mutlaka bekliyoruz. Çünkü bu hafta kitap fuarında göremedik. 29 Nisan'da İzmir Kitap Fuarı kapanıyor sevgili dinleyiciler. Giriş ücretsiz. Saat 11'den 19'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Engelsiz dergisini kitap fuarında bulma şansınız var. Onun dışında görme engellilerin standı var, derneğin standı var. Lütfen ziyaret ediniz. Belki bir merhabanın yanında size bir kitap da armağan edebiliriz. Değil mi
Sayın Tüzün? Ne kadar güzel. Bu haber benim için uyarıdır böyle. Hadi ne duruyorsun, bugüne kadar gitmediysen bundan sonra derhal git demektir o. Evet. Lütfen dostlarımı da çağırıyorum. Sevenlerimizi, sevilenlerimizi, selamlaştığımız bütün dostlarımızı bu potay içinde, bu olay içinde görmek istiyoruz.
Çünkü sevgiyi sadece sevgiyle çoğaltabiliyoruz ve teşekkür ediyoruz size Sayın Cafer Tüzün. İlhan İrem'le belki de veda edeceğiz son dakikalarda.
Düşünmeli karışmadan yeni güne, bugün neler vereceğim dostlarıma, sevdiğime. Düşünmeli, silkinmeli, kurtulmalı anılardan. Neler neler alacağız Işık dolu yarınlardan. Uyanmaksa bütün amaç, bitkilerde uyanıyor. Gece gündüz uyuklayan nice insan yaşlanıyor. Sessizce yığılır, buzlar toplanır uzanır, sular boşalır sel alır, her şey kendiyle çoğalır. Sevgi sevgiyle çoğalır, söner her şey sevilmezse. Her sabah donar yüreğin, seni bir şey beklemezse. Her sabah donar yüreğim, seni bir şey beklemezse. Her sabah donar yüreğim, seni bir şey beklemezse.
Ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında paşa duran, programı sunan İffet Diler. Biz size engel olmayalım. Kaleminizin anlatacağı çok söz var, yönelteceğiniz çok soru. Yaşamınızdan minik notlar ve minik anlar bekliyoruz. engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresiniz. Hoşça kalın.
Engelli Koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.